gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Sesleri'nde işte yine buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza. Bugün yine çok özel konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Sizin de bizimle birlikte olmanızı istiyor ve bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bekliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz sizleri, iletilerinizi, bizimle paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi. Sevgili dinleyicilerimiz, dedik ya, bugün yine programımız top dolu. İki değerli konuğumuz olacak. Stüdyomuzda ağırlayacağız onları. İlk konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Birim Müdürü Tayfun Kalkan Beyefendi olacak. Bu tır matematik dolu sloganıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından oluşturulan Mobil Matematik Müzesi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz kendileriyle. Ve hemen sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü sevgili dinleyicilerimiz ve bugün vesilesiyle biz de bugün Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Zehra Tuncel hocamızla hem sevgili peygamberimizin toplum hayatına dair düzenlemelerini hem de engelli bireylere bakışı üzerine değerlendirmeleri değerli hocamızla yapacağız. Güzel bir program sizlerle olsun diyoruz. Müzikle başlıyoruz. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım, ben böyleyim. Üzgünüm bütün olanlar için, üzgünüm mutlu yıllarım için, aşkımı şüphesiz olmalıydı, lekesiz olmalıydı, affedemem, ben böyleyim.
İster vur, ister
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İlk konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Birim Müdürü Sayın Tayfun Kalkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kalkan.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olasınız.
Bugün aslında konuşacak çok konu var ama biz bu sefer Yunus Emre Enstitüsü'nün çok fazla çalışmaları var. Gerçekten programımızda zaman zaman da yine dinleyicilerimize duyuruyoruz, duyurmaya da devam edeceğiz. Bugünkü konumuz da gerçekten çok özel ve dinleyicilerimiz gerçekten çok meraklarını uyandıracağını düşündüğümüz bir konu. Bu tır matematik dolu. Nerede yazıyor? Tırımızın üzerinde yazıyor değil mi? O slogan. Yunus Emre Enstitüsü'nün Mobil Matematik Müzesi'nden bahsedeceğiz bugün ama biraz şöyle üst projesini dinleyicilerimize duyuralım. Önce onu arzu ederseniz anlatalım. Çünkü Türkiye Bilimsel ve Akademik İşbirliği Projesi gerçekleştiriliyor Yunus Emre Enstitüsü tarafından ve bildiğim kadarıyla bu müzede o projenin bir parçası. Alt başlığı. Önce projeyi değerlendirelim. Neler yapıldı, nasıl başladı, başka içinde neler var? Sonrasında da müzemize geçelim.
Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Malumlarınız olduğu üzere enstitümüz ülkemizin çok önemli bir kültür diplomasisi aracı. Yurt dışındaki faaliyetleriyle bu konuda Türkiye için çalışıyoruz. Olanca gücümüzle açtığımız dil kursları, kültürü tanıtıcı faaliyetlerin yanında bir de Türkiye'nin bilim ve teknolojide ulaşmış olduğu seviyeyi de aynı şekilde niçin tanıtmayalım diye bir fikir geldi ki muadil kurumlarımız bunları biliyorsunuz muadillerimiz çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor dünya çapında. Türkiye'nin de gerçekten bu alanda bilim ve teknolojide oldukça başarılı bir hikayesi var. Biz de bu işlere girdikçe tekrar keşfettik veya bilmediğimiz detaylara vakıf oldukça gerçekten bize de ümit ve moral oldu bunlar. Derken Yunus Emre Enstitüsü Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi adı altında Cumhurbaşkanlığımızın himayelerindeki bir projenin yürütücüsü oldu. Bu söylediğim ismin baş harflerini topladığımızda bence çok anlamlı ve güzel bir isim çıkıyor. Bütün dünya bilim çevrelerinde de yankılanıyor. Tabip. Türkiye evet. Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi. İsmi de Tabip konuldu. Yaklaşık 1,5-2 yıldır süre gelen, somut çıktılarıyla süre gelen, ondan önce de bir hazırlık evresi vardı. Burada amaçladığımız şey öncelikle ülkemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini yurt dışında sahip olduğumuz kültür merkezlerinde bir tanıtım enstrümanı olarak kullanmak. Düzenleyeceğimiz çeşitli konferanslar, programlar, işte önemli ve değerli bilim adamlarımız, Aziz Sancar hocamız başta olmak üzere Amerika'da, Türkiye'de de birçok değerli hocamız var. Onlarla düzenleyeceğimiz çeşitli konferanslar, etkileşimler, onların meslektaşlarıyla çeşitli ülkelerde buluşturmak. Bu şekilde yaptığımız çalışmaları daha geniş kapsamlı bir etkileşim platformuna taşıyacağız inşallah. Bir portal oluşturuyoruz. Çok yakında hizmete girecek. Yani tanıtım çalışmalarının yanında aynı zamanda dış dünyada bilim ve teknoloji anlamlı önemli bir etkileşim mecrası oluşturuluyor tabip kapsamında.
Çok güzel işte onlardan çok ilgi çekici olanlarından birini bugün dinleyicilerimize duyurmuş olacağız. Aslında proje belki bizim bildiğimiz anlamda sonlandı ama farklı farklı açılımlarla yine tabii ki devam ediyor. Detayları sizden alalım. Mobil Matematik Müzesi.
Evet, evet. Yine ülkemizin Aydın şehrinde güzel bir eğitim kurumunda, özel bir eğitim kurumu bu. Bir matematik müzesi oluşturulduğunu fark ettik. Yani gelip kendileri bizimle bunu paylaştılar. Biz de böyle güzel bir hikaye niçin yurt dışında tanıtmayalım? Türkiye'nin eğitim ve eğitim teknolojisinde geldiği güzel bir tanıtım enstrümanı olur dedik. Uzun araştırma ve incelemelerden sonra gerçekten çok gurur duyulacak bir şey. Büyük fedakarlıklar var.
Kendileri mi tamamıyla hazırlamışlar?
Tabii, tabii. Tabii yani bu matematik müzesinde 6 yaşından 15 yaşına kadar çeşitli yaş gruplarındaki gençler o matematiğin soyut dünyasını kendi oluşturdukları, tasarladıkları yetkililerin ve idealist öğretmenlerimizin o okuldaki çeşitli oyuncaklarla hepsi de tamamen doğal, ahşap. Orada oynayarak ve dokunarak tekrar keşfediyorlar ve daha kalıcı bir öğrenme sürecinin içine giriyorlar.
Siz de bunu keşfettiniz tabii, böyle bir müze olduğunu.
Tabii yani 100'e yakın eğitim öğretim ünitesi var. Çeşitli deneylerle, oyuncaklarla bütün o matematik kurallarını ve karmaşık teoremlerini bir direkt hayatın içinde nasıl yansıdığını görüyorlar. Biz çok etkilendik ve dedik ki bunu niçin yurt dışına götürmeyelim? yani dokunarak yurt dışındaki çocuklar da görsün, çeşitli eğitim fuarlarında, platformlarda. Böyle bir düşünceyle yola çıktık. Ama önce dedik ki yurt içinde de acaba bunun bir çeşit hani zekatını vermek gerekir mi? Gerçekten çok güzel çünkü bütün çocuklarımıza da malum olsun olabildiğince diye düşündük. Ve ilginç bir yaklaşımla enstitümüz öncelikle bunu bir tıra yükleyelim. Yani tırda bir hareketli müze haline getirelim. Bu tür çeşitli durakları dolaşsın ve görsünler. Ardından yurt dışına götürelim diye bir fikir ortaya çıktı. Ve yurt içinde de bunu götürmek için yani kuşkusuz birçok şehir, birçok yer var ama biliyorsunuz biz enstitü olarak dışarıda yabancılara dönük ülkemizi tanıtmakla mükellefiz. Yani böyle bir misyonumuz var. Bu ruha da uygun olsun diye ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli misafirlerimizin çocuklarını götürmeye karar verdik. AFAD ve Göç İdaresi'nin yoğun destekleriyle, muazzam destekleriyle 11 şehirde yaklaşık 14 kampta. Çünkü bazı şehirlerde 2-3 kamp olabiliyor. Çok büyük. Antep gibi mesela. Bu tırımızı yolculuğa çıkardık. Şubat ve Mart aylarında.
Hangi şehirler onu da söyleyebilir miyiz?
Yani ilk başta Adana. Oradan başladık. Adana'da başladık. Kamplar genellikle Güneydoğu şehirlerimizde. Sınıra yakın malum. Antep, Hatay, ardından Reyhanlı'ya da gittik. Hem de o tam yoğun sıcak dönemde takvimde büyük bir fedakarlıkla müzemizdeki gençlerimiz, yetiştirdiğimiz eğiticiler gerçekten orada bulunup çok önemli bir misyonu yerine getirdiler o sıcak günlerde. Urfa'ya gittik, Kahramanmaraş'a gittik. En sonunda da Ankara'da faaliyeti burada sonlandırdık. Tabii ki Suriyeli çocuklarımız ve Türkiye'den çocuklarımızın bir arada okuduğu okullar olmak zorundaydı veya noktalar olmak zorundaydı. Kamplarda yaklaşık 45 bin çocuğa ulaştı proje.
Ankara'da nerelerde, hangi okullara ulaşabildiniz?
Ankara'da da Yeni Mahalle, Yahyalar, Dureli, Bezci Ortaokulu başta olmak üzere yani bir gittiği yerde en az 2-3 gün kalıyordu. Birçok özel okul da var içlerinde, devlet okulu da var. 4-5 okulda bu faaliyeti sergiledik.
Çocukların yaklaşımı muhakkak çok güzel olmuştur. Çünkü halen matematikten korkan ya da sevmediğini düşünen çocuklar var. Halbuki o sevgisizliğin ben bilmek durumunda hani eksiklik olduğunu her zaman düşünürüm. Çünkü matematiğin sevilmemesi gibi bir şey ancak onu bilmemekten kaynaklanır. Sanıyorum bu müzede o bilgiyi onlara vermekte oyunlarda daha eğlenceli hale getirmiştir. Nasıldı ilgi? Özellikle Suriyeli kardeşlerimizin o matematik tırını gördüklerindeki duyguları nasıldı?
Yani tırımızı çok neşeli bir şekilde giydirmiştik. Tabii Cumhurbaşkanlığımızın da amblemi vardı. Ve tahminlerimizin çok çok ötesinde çok özel böyle aklımızda anılar kaldı. Büyük bir ilgi ve kabulle karşılandık. Yani neredeyse her ayrıldığımız 3-4 gün sonra her ayrıldığımız kampta hepimiz gözyaşları içindeydik. Tırda yaklaşık 14-15 personel var. Onu da söyleyeyim yani çocuklarımız hani misafir olduğu için biz Irak Türkmeneli Vakfı işbirliğiyle oradaki gençlerimizden Türkiye'de doktora ve yüksek lisans eğitimi gören gençlerimizi alıp kısa bir formasyon programından sonra tırda tercüman aktarıcı olarak kullandık müze. Bizim enstitümüzün de elemanları var. Yani geniş kapsamlı bir projeydi, programdı. İşte tırın şoförlerini düşünün, güvenlik ve diğer bütün vesaire lojistik tırda bir durakta yaklaşık 16-20 kişi aktif olarak görev yapıyordu gün boyu. Bine yakın öğrenciye ulaşıyorduk. Tahminlerimizin çok çok ötesinde bir ilgi gördük ve şunu da fark ettik. Yani bir keşif süreciydi bizim için. Tabii bizler işlerin bir parça içinde olduğumuz için biliyoruz ülkemizin göçmenlere dönük, sığınmacılara dönük politikalarını ve yaptığı fedakarlıkları ama onları somut olarak görmek bizi ayrıca etkiledi. Yani çok çok ötesinde yardım etmenin çok ötesinde işler kurgulanıyor. Onların sosyal bütün ihtiyaçları, donatıları, sağlık, eğitim, ekonomiye katkılarını bile ileride yani her şey normale dönüyor. Bunu düşünecek bütün tedbirler alınmış, seralar kurulmuş devasa. Biz bunlardan çok etkilendik. Zaten tırımızın bir misyonu da bu kamplarda buydu. Dünyaya da bu mesajı şu anda oradan ürettiğimiz bütün çıktılarla, mini filmler, anket sonuçları, bildiriler vesaire falan anlatıyoruz. Hı hı. Güney Kore'de başkanımız çok önemli bir sunum yaptı 3 hafta önce bir kültürel diplomasi platformunda ve çok etkilendiler. Yani gidilen her yerde de bu hikayeyi anlatıyoruz. Şimdi yardım, kamplar, aklımıza ilk gelen işte karınlarını doyurmak, yiyecek ve içeceklerini sağlamak, üstlerine bir barınak. Bunun ötesinde bir üst, yani rafine bir dokunuşla gidiyorsunuz. Evet, eğitim, matematik ve çok somut bir şekilde.
Evet. Çocuklar, çok eğlenceli bir şekilde.
Evet, tırı bırakmıyorlardı. Yani tıra yapışmış çocuklar bizlerle iletişime geçmeye çalışıyorlar. Tekrar tekrar o dersleri almak istiyorlar. Söz verdik, tekrar geleceğiz. Onlar duygularını kağıtlara döktüler. Oradan ayrı bir çıktığımız oluştu. Gayet böyle çok etkileyici, çok duygusal. Elimizde bir yığın teşekkür mektubu var. İfade eden resimler var.
Ne güzel.
Yani velhasıl çok yoğun duygusal açıdan, çok dolu dolu bir program içerik açısından da. İnşallah güzel bir iz bıraktık diye düşünüyorum.
Muhakkak. Peki eğitimcilerimiz de vardı değil mi tırın içinde? Hani o dil çeviriden ziyade o matematik oyuncaklarını o çocuklara öğreten. Çünkü o çocuklar belki ilk gördüklerinde hani onları bir oyuncak gibi görüyorlar ama sonrasında onların matematikle ilişkilendirildiğini gördüklerinde o eğitim kısmı devreye giriyor ve matematiği bu sefer algılamaya başlıyorlar. Öğretmenlerimiz nasıl orada yer aldılar? Nasıl seçildiler?
Tabii Aydın'daki Thales Matematik Müzesi'nin yetkilileri, yani içerik sağlayıcı onlardı. Aynı zamanda bizim tercüman hocalarımız, Yunus Emre Enstitüsü'ndeki personel arkadaşlarımız. Öncelikle konu çok hassas. Yani eğitim ve çocuk olunca biliyorsunuz Tabii. Her şey bir kenara. Bir de gittiğimiz, yani yurt içinde dolaştığımız adresler, sığınmacı kampları, misafirlerimiz olunca hassasiyet daha da artıyor. Biz bu nedenle sefere çıkmadan önce tır şoförlerimizin de içine katıldığı 3 günlük bir eğitim programı açtık. Önemli uzmanları çağırdık. Birleşmiş Milletler'den temsilciler geldi. Buradan çok değerli eğitimciler, temsilciler vardı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan uzmanlar vardı. Milli Eğitim Bakanlığımızdan uzmanlar vardı. Ve hepsinin eğitiminden bizim personel de, yani ben de dahil, geçerek sahaya çıktık. Nelere dikkat edeceğiz, ne yapacağız, nasıl aktaracağız, neler olacak? Çünkü gerçekten çok hassas bir konu. Allah korusun, yani göz boyayım derken, kaş boyayım derken göz çıkartılabilir. Ama çok şükür çok başarılı bir şekilde bu sınavı atlattık. Yani ince eleyip sık dokuyarak hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra yol güvenliği de dahil. Çünkü kış ortası seyahat ediyorsunuz, evet, ve Güneydoğu'da. İklim şartlarının hala sert olduğu bir dönemde atlattık bu projeyi.
Her ilde siz de vardınız bizzat değil mi?
Hemen hemen. Sayılır. Yani Yunus Emre Enstitüsü personeli hiçbir yerde boş bırakmadık. Yani sürekli oradaydık. Ardından Mart'ta Ankara'da biraz yurt içine de hani bu işin, bu güzel serüvenin malumlandıralım diye bir kapanış programı çerçevesinde birkaç okulda konuk olduk. Güzel bir kapanış programı yaptık yeni mahalledeki Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu'nda. Bazı sanatçılarımız geldi. Çok değerli Coşkun Sabah mesela. Evet, katıldılar. Basın büyük bir ilgi gösterdi. Bilim insanlarımız geldi. Tabii bilim kurulu üyelerimiz Profesör Doktor Bilge Demirköz, Yusuf Baran Profesör Doktor. Şimdi bakanımız Ziya Yıl, Selçuk Bey başta olmak üzere birçok konuğumuz oldu yani tırda. Şunu da belirtmeliyim konuk derken. Tabii biz burada Türkiye'nin yumuşak gücünü yurt dışına tanıtma. Yani her adımda, her kurguda buna bakıyoruz. Yabancı heyetler de misafir ettik tır kampları gezerken. Hem tır uygulamasını gördüler, hem de bizi misafir eden kamplarda Türkiye'nin yapmakta olduğu işleri birebir gördüler. Cezayir'den rektörler heyeti ve Cezayir Devleti'nde çok önemli bir yönetici pozisyonda olan Devlet Arşivleri Genel Müdürü başta olmak üzere, Filistin'den aynı şekilde akademisyenler, Etiyopya'dan akademisyenler geldi. Hem tırın faaliyetlerini birebir gördüler eğitim anlamında, hem de kamplardaki Türkiye'nin yapmakta olduğu işlere vakıf oldular.
Yerinde gözlemlemiş oldular.
Ben tekrar AFAD ve göç idaremiz başta olmak üzere bu konuda çaba gösteren tüm yetkililerimizi, A'dan Z'ye herkese hasreten kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Yani büyük büyük bir iş dönüyor orada olumlu anlamda. Çok sağ olsunlar.
Ne kadar güzel. Peki şimdi bu tırı görmek isteyen, şimdi bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin çocukları olursa görebilecekleri bir yer var mı? Yoksa tamamen yurt dışına artık yönlendirildi mi tırımız?
Tabii Yunus Emre Mart ayından sonra tırı bir ay dinlendirdik. Ve tırımızı Bosna'ya, Macaristan'a gönderdik. O fasla birazdan girelim arzu ederseniz.
Lütfen.
Orada çünkü
tabii
çok önemli hikayeler var. Şimdi bu matematik müzesinin içindeki materyalleri Aydın'daki Thales Matematik Müzesi. Bir okulun bahçesinde, bir eğitim kurumunun bahçesinde bu müze. Sabit bir müze. Oradan biz bunu sağlamıştık. Thales Matematik Müzesi yetkililerinin yoğun özveri çalışmaları ve destekleriyle. Görmek isteyenler orada tabii ki ziyaret edebilirler. Çok da memnun olurlar gerçekten. Şehrin merkezinde oldukça kolay erişilebilir bir yer. Ülkemizin gerçekten göğüs kabartan bir değişik eğitim uygulaması. Biz çok memnun kaldık yani orayı keşfedince.
Ne mutlu. Şimdi hadi yurt dışı serüvenine geçelim tırımızın.
Tabii.
Nereleri gezdik, neler yapıldı oralarda?
Tabii. Tırımızı bir ay kadar dinlendirdikten sonra bu yoğun yurt içi macerasından ve rotasından sonra İlk Bosna ve Macaristan'a gönderdik Mayıs ayında, 8 Mayıs'ta. Bosna'da, Mostar'da ve Saraybosna başta olmak üzere ardından Macaristan'a geçiş yaptı. Budapeşte ve diğer birkaç şehir. Şunu söyleyeyim yani tır çıkamayacak diye çok korktuk çünkü bırakmıyorlar. Muazzam bir ilgi. Muazzam bir ilgi. Budapeşte de kültür merkezimizin içine de açtık, sergiyi kurduk. O etkileşim, o işler. Tabii oraya da uzmanlarımız hani gittiler, işin başındalar. Tırın bir de teknoloji bölümü vardı. Biz bunu Suriyeli sığınmacı misafirlerimizde de yoğun bir şekilde kullandık.
İçeriğinden biraz bahseder misiniz?
Tabii bir teknoloji. Çünkü matematiğin yani temelinde matematik olan, hani şu anda VR diyorlar.
Sanal gerçeklik.
Sanal gerçeklik. Gözlükleri takıp o dünyaya giriyorlar ya. İşte bunu da götürdük. Bakın dedik, bu matematik biliminin bize
geldiği
şu anda
nokta,
eriştirdiği noktalardan biri. Yani o ayrı bir hareket, ayrı bir renk. Belki çocuklara ayrı bir motivasyon ve güdüleme de katmıştır inşallah. Öyle tahmin
muhakkak
ediyorum. Yani Macaristan'da adeta izdihamlar yaşanacakmış. Böyle gördük arkadaşlarımızın anlattığı, çekilen görüntülerden. Tırımız Macaristan'da yolculuk yaparken tabii her kesime ulaşıyoruz. Yani başkentte de en ücra, sosyal statü anlamında hani en dezavantajlı gruplara da gitmeye çalışıyoruz. Çok ilginç bir şey yaşadık. Japon bir çocuk var. Orada babası çalışıyor Macaristan'da, Budapeşte de. Herhalde iş adamı, öyle tahmin ediyorum. Bir Japon aile. Şimdi orada duyurular yapılırken baba geliyor ve bizim enstitümüzdeki yetkilileri, ya bizim bir küçük travmamız var Türkiye ile ilgili. Lütfen biraz hani hassas olmanızı rica edeceğiz. Çocuğum olmadık bir tepki verebilir ama çok merak ediyor bu işi.
Evet.
Matematik müzesi. Biz de şaşırdık. Aktardılar. Şimdi meğer 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında bu aile Tokyo'dan Budapeşte'ye uçarken İstanbul'da mola veriyor uçak. Ve o sıkıntılı süreçleri, o kabus dolu anları orada yaşıyorlar.
Eyvah.
Hani hepimiz için biliyorsunuz
tabii,
ne kadar
tabii.
Ama bir yabancının, özellikle bir çocuk herhalde çok daha
etkilenmiş,
fazla etkilenmiştir
tabii,
olumsuz anlamda. Bu yüzden bu çocuğumuz müthiş tepkili, ön yargılı, Türkiye, İstanbul, yani çok kötü bir travması var. Ve bu çocuk getiriliyor müze uygulamasına. Ondan sonra çok büyük bir Türkiye dostu oluyor. Enstitümüzde Türkçe derslerine başlıyor. Özel mektuplar yazıyor. Benim diyor şu anda tamamen bakış açım ve dünyam değişti. Bu aslında Yunus Emre Enstitüsü hem kültür diplomasisiyle hem de bilim diplomasisiyle ne yapmaya çalışıyor dünyada? Buna çok canlı
i̇şte
bir
örnek.
İşte
bunu yapmaya çalışıyor.
Tabii
evet,
ki. Bizim
evet,
basınımızda da çok geniş bir şekilde yer aldı. Devlet Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza hasreten teşekkürlerini iletti bu küçük çocuğumuz. Ailesi aynı şekilde. Ve şu anda çok büyük bir Türkiye dostu. İşte bunu bilim ve kültürle birebir sağlayabiliyorsunuz. Ve çok doğal bir yoldan ve çok daha kalıcı bir şekilde.
Tabii ki.
Böyle de bir hikayemiz var.
Ha, çok güzel bir hikayeymiş gerçekten.
Sonra Etiyopya'ya yolladık. Yani en sonunda yaz aylarında Etiyopya'da Afrika Üniversiteleri oyunları, üniversite oyunlarının açılışında matematik tırımızın içindeki objeleri sergiledik. Tabii oraya tır gönderemiyoruz.
Evet.
Havayolu kargoyla malzemeleri gönderdik. Oradaki tabii bütün bilim çevreleri, rektör hocalar çok etkilenmişler. Bunu kalıcı hale getireceğiz dediler. Şu anda da Addis Ababa Üniversitesi ve Mekelle'de kalıcı bir müzeye dönüşüyor. Oraya bağışlıyoruz TİKA'mızın destekleriyle de inşallah.
Ne güzel.
Yani topyekun TİKA, Yunus Emre, herkes çalışıyor bu
eğitim
konuda.
Eğitim ve kültür için.
Evet, Türkiye'nin bir eğitim teknolojisi imzası atılıyor. Sanırım bu örnekler çoğalacak, öyle görülüyor.
Muhakkak,
talepler çok
muhakkak.
İnşallah.
Bundan sonra tırımız yine çalışmalarına ve serüvenine devam edecek
İnşallah.
Mi?
İnşallah. Tabii ki bütün enerjimizi çok istiyoruz. Yani civar müzahir ülkelere tırın gidebileceği yerlere, Bosna gibi, Macaristan gibi göndermek, gidemiyorsa hava kargoyla. Çünkü çok güzel, başarılı bir örnek. Bunu çeşitli platformlarda enstitü başkanımız aktarıyor, sunumlarını yapıyor, yurt dışındaki temaslarını ve çok etkileniyorlar ve davetler alıyor. Tabii ki inşallah. Filistin'de sanırım El Kudüs Üniversitesi'nde de Etiyopya'daki gibi kalıcı bir hale getirme adımları atılacak çok yakında. Talep bizzat onlardan geldi. Hatta onlar birkaç enstitümüzün de desteğiyle Çalıştay'a geldiler. Matematik programı Çalıştay'ı, modern matematik, Singapur'u, uzak doğu ülkeleri matematik gösterdiği mucize ve müfredata dayalı pratikleri alıp kendi ülkelerine taşıyacaklar inşallah. Tabii hep Türkiye aracılığıyla oluyor bunlar.
İnşallah. Ben de sizin Yunus Emre Enstitüsü'ndeki tüm çalışanlar nezdinde sizi tebrik ediyorum.
Teşekkür ederiz.
Böylesine önemli bir projeye imza attığınız için ülkemizin hem de dediğiniz noktada eğitim ve kültür anlamında imzasını tüm dünyaya duyurduğunuz için emeklerinize sağlık.
Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Birim Müdürü Tayfun Kalkan Beyefendi ile bu tır matematik dolu sloganıyla oluşturulan Mobil Matematik Müzesi hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu müzenin de devamını dilediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Değerli konuğumuza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Ya Muhammed seni Allah sever, Allah sever. İşaret etti şah oldu, kamer oldu kamer. Haber haber verdiler, çok mucize gördüler. Haber haber verdiler, çok mucize gördüler. Nuri aşık olur ruh, senden gayri şefi yok, şefi yok. Sana Kur'an indi ya Mustafa, ya Mustafa. Yakin edersene bular sefa, bular sefa. Ey asiler siz de gelin insafa, ey asiler siz de gelin insafa. Nur aşık olur, senden gayrı şefi yok, şefi yok. Ya Muhammed senin Allah sever, Allah sever. İşaret etti şah oldu, kamer oldu kamer. Haber haber verdiler, çok mucize gördüler. Haber haber verdiler, çok mucize gördüler. Nuri aşık olur ruh, senden gayri şefi yok, şefi yok. Muhammed seni Allah sever, Allah sever. İşaret etti şah oldu, kamer oldu kamer. Haber haber verdiler, çok mucize gördüler. Haber haber verdiler, çok mucize gördüler. Nuri aşık olur ruh, senden gayri şefi yok, şefi yok.
Bir ismi Yasin ol, bir Taha, bir Taha. Senin gibi şefi gelmez daha, gelmez daha. Hüsnün münevver benzerdim aha, Hüsnün münevver benzerdim aha. Nuru aşık olur. Senden gayrı şefi yok, şefi yok. Ya Muhammed seni Allah sever, Allah sever. İşaret etti şah oldu, kamer oldu, kamer.
Haber haber
verdiler,
çok mucizet
gördüler.
Haber haber
verdiler,
çok mucizet
gördüler.
Nuri aşık olur ruh, senden gayri şefi yok, şefi yok.
Muhammed seni Allah sever, Allah sever. İşaret etti şah oldu, kamer oldu, kamer.
Haber haber verdiler, çok mucize gördüler. Haber haber verdiler, çok mucize gördüler.
Nuri aşık olur ruh, senden gayri şefi yok, şefi yok. Abu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Osman, Ali. Kahrettiler onlar çün küffari hem küffari. Hasan, Hüseyin, Ahmet cedleri. Hasan, Hüseyin, Ahmet cedleri. Nuru aşık olur, senden gayrı şefi yok, şefi yok. Ya Muhammed seni Allah sever, Allah sever. İşaret etti şah oldu, kamer oldu, kamer.
Haber haber
verdiler,
çok mucizet
gördüler.
Haber haber
verdiler,
çok mucizet
gördüler.
Nuri aşık olur ruh, senden gayri şefi yok, şefi yok.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi ve aile ve dini rehberlik koordinatörü Zehra Tuncel hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Teşekkür ederim.
Biz değerli hocalarımızı böyle uzun süre görmeyince çok özlüyoruz. Kendilerini de çok özledik. Dedim değerli hocam neler yaptınız? Biz çünkü cuma günleri hafta içi her gün bu bölümü sizlerle paylaşıyoruz ve çok değerli hocalarımız dönüşümlü olarak geliyorlar yayınımıza, eksik olmasınlar. Zehra hocamızla da bir ay kadar ayrı kaldık ama neler yaptınız diye sordum. Bayağı çok işlerle uğraşmışlar. Biraz tabii, ondan bahsedelim.
Bütün işlerimizi yapıyoruz ama bu arada gündemi de takip ediyoruz. Programlarımızı da ona paralel götürmeye çalışıyoruz. Geçen pazar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ydü. Biz de o çerçevede bir program yaptık. Ve Diyanet Camiası'nda örnek çift olarak gösterilen Ülfet Görgülü ve Faruk Görgülü hocalarımızı davet ettik. Onlar kadın konusunu, şiddet konusunu, şiddete çok fazla dokunmadan engelleyici tedbirler üzerinden, muhabbetten, rahmetten bahsederek ve birbirlerini çok güzel destekleyerek çok verimli bir program yaptık. Bu hafta da diğer birimlerde engelli koordinatörlüğümüz var müftülükler çerçevesinde. Onların faaliyetleri oldu. Kagen var, Diyanet Vakfı'na bağlı çalışan Kadın Aile Gençlik Merkezi. Orada çok çarpıcı bir program yapıldı. Ve işte son günlerde malum Yemen'deki savaş ve orada açlıktan ölen çocukların hali hepimizi çok yaralıyor, bir insan olarak üzüyor. Ve onlarla ilgili bir farkındalık çalışması yapıldı dün. Ve bugün camilerde cuma namazından sonra da onlar için bir yardım kampanyası düzenlendi.
Ne güzel.
Gündeme paralel şeyler yapmaya devam ediyoruz.
Evet.
Engellilerle de ilgili farkındalık oluşturmaya çalışılıyor. Tabii tek bir gün değil ama bu bir farkındalık insanlar dikkat çekmek için bir günle alakalı değil. Dolayısıyla biz de bugün o çerçevede konuşalım istedim ben.
Evet, evet değerli hocam, çok iyi düşünmüşsünüz. Peygamber Efendimizin de özellikle kendi döneminde toplum hayatına dair çok özel, çok harika reformları var ki engelli bireylerimize davranışlarını da çok yakinen biliyoruz. Ne kadar önem verdiğini, ne kadar özen gösterdiğini, değer verdiğini biliyoruz. Ama tabii detayları sizden dinleyelim. Özellikle sevgili Peygamber Efendimizin engellilerle, engelli vatandaşlarımızla ilişkileri nasıldı o dönemde?
Tabii o dönem ismi cahiliye. Cahiliye demek insanın medeniyetten uzak olması demek, yoksa hiçbir şey bilmemesi anlamında değil. O dönemde çünkü çok ciddi bir eğitim de oluyordu. Şiir, edebiyat konusunda en üst düzeydeydi insanlar, ama yani medeni ilişkiler açısından bir cehalet vardı. Engellilere bakış da buna paralel devam ediyordu. Yani ya dışlanıyorlardı, toplum dışına itiliyorlar, veya psikolojik rahatsızlıkları olan, zihinsel engellileri olanlar içlerine cin girdiği düşünülerek çok ciddi kötü muameleye maruz kalıyorlar. Hatta yakılıyorlardı bile cinleri çıkarmak için içlerinden. Öyle bir dönemde Peygamber Efendimiz onları sosyal hayatın içine çekmeye çalıştı. Onunla ilgili çok ciddi tedbirler aldı. Buna örnek oldu. Zaten Peygamber Efendimizin en güzel yanlarından birisi, sadece söyleyerek bırakmadı. Bunu kendi hayatında da uyguladı. Engellilerle ilişkiler, onların hayata kazandırılması konusunda da en güzel uygulamaları yaptı, örnek oldu bizlere. Aslında biz Peygamber Efendimiz'i sadece ibadet hayatıyla örnek almamız gerekiyormuş gibi algılıyoruz ve bunu da yapıyoruz. Ama aslında sosyal hayatta da Peygamber Efendimiz'in çok önemli düzenlemeleri var. Tabii Kur'an-ı Kerim'de de var sosyal hayatla ilgili prensipler, ama bunun uygulanması, hayata geçirilmesi de Peygamber Efendimiz'in uygulamalarıyla olmuş. Pek çok alanda olduğu gibi engelliler konusunda da engelli olmanın kişinin herhangi bir kabahati olmadığı, onun bir anlamda sınavı olduğu ve bu sınavında diğer sadece o kişinin sınava tabi olmadığı, onun çevresindeki insanların da sınava tabi olduğunu gösteriyor. Uygulamalarıyla da nasıl davranılması gerektiğini de bizlere anlatıyor Peygamber Efendimiz. Mesela en tanınmış engelli sahabelerden birisi Abdullah İbni Ümmü Mektum. Gözleri görmeyen bir sahabe efendimiz, ama Peygamber Efendimiz'i çok seviyor. Her an onun yanında. Hatta evim biraz uzak, görme engelim de var, namaza gelmesem ben evimde kılsam diye Peygamber Efendimiz'den izin istiyor. Peygamber Efendimiz iki yönlü olarak ona diyor ki, sen ezan duyabiliyor musun? Duyuyorum. O zaman gel diyor. Yani hem cemaatin önemini vurguluyor Peygamber Efendimiz bu sözleriyle, hem de yani içeriye kapanıp kalma. Çünkü insan biz normal insanlar, yani engelli olmayan insanlar bile zaman zaman böyle içimize kapanıyoruz. Evden çıkmayınca hiç uzun süre çıkasımız gelmiyor. Ama bir dışarı çıkmaya başlayınca da, insanlarla birlikte olmaya başlayınca,
sıkıntımız dağılıyor değil mi?
Katılmaya başlayınca da onu arıyoruz. Tabii. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de Abdullah İbni Mektum'u buna teşvik ediyor. Yani sen kapanıp kalma, sosyal hayatın içinde ol. Belki bir insan istedikten sonra bir çözüm yolu buluyor. Belki bir yanına yardımcı olacak, ona yol gösterecek birisi olacak. Veya kendince çözüm üretecek. Bugün görme engellilerimiz çok güzel hayatın içindeler. Adım sayıyorlar, evet. Bastonları var. O da kendince bir mutlaka yöntem üretecek, insan zorda kalmayınca. Çünkü rahat şartlarda kendini zorlamayınca bir şey üretemiyor, bir çözüm bulamıyor.
Evet.
Abdullah İbni Mektum da Peygamber Efendimiz'in o ifadesinden sonra cemaate gelmeye devam ediyor. Hatta Uhud Savaşı'nda sancaktarlık yapıp orada da şehit oluyor, müezzinlik yapıyor uzun süre. Yani Peygamber Efendimiz onu kendi yerine imamlık yaptırıyor birkaç defa. Hani gözleri görmüyor, görme engelli. Niye mihraba geçiyor, sağlıklı insanlar da var demiyor kimse. Bilal Habeşi ile birlikte zaman zaman Bilal Habeşi, zaman zaman Abdullah İbni Mektum müezzinlik yapıyorlar. Sesi de güzelmiş. Yani Peygamber Efendimiz engellerin farkında oluyor ama bir yandan da o kişilerin...
Sosyal hayata dahil etmeye çalışıyor.
Sosyal hayata dahil ediyor. Daha böyle öne çıkan iyi taraflarını, başarılı oldukları alanları öne çıkarıyor ki onların psikolojileri bozulmasın, hayata küsmesinler diye.
Ne güzel.
Çok sayıda engelli sahabeyle de Peygamber Efendimiz'in buna benzer ilişkileri var. Onlardan da bahsedebiliriz.
Tabii ki, çok çok memnun oluruz.
Mesela Peygamber Efendimiz'in Yemen'e gönderdiği sahabe efendilerimizden onu orada kadı olarak gönderiyor. Ve onun ayağı aksak, hiç kimse ayağı aksak bir insanı niye oraya gönderdin demiyor. Ve Zahir isminde de bir sahabe var. Onun da fiziki engelleri var ve görüntü olarak da fiziki özellikleri böyle insanların çok sevmeyeceği özellikle görüntüsü var. Daha doğrusu o da biraz içine kapanmış. Peygamber Efendimiz onun böyle hiç evden çıkmadığını görünce ona diyor ki sen diyor biraz bir şeyler topla, çölde yetişen otlardan faydalı, insanların yiyebileceği şeylerden, onları seninle birlikte satalım, ortak olalım diyor. Maksat onu harekete geçirmek
ve toplum içine yine
toplum
dahil
içine
etmek,
girmek, kendi kazancını
sağlamasını sağlamak,
o mutluluğu evet, yaşamasını evet istiyor. Ve onu motive etmek için diyor ki Peygamber Efendimiz, zahir bizim çölümüzdür, biz de onun şehriyiz. Yani o bizim çöldeki temsilcimiz, biz de onun şehirdeki temsilcisiyiz. Dolayısıyla onu hayatın içine dahil ediyor ve zahirle birlikte zaman zaman Medine pazarında satış yapıyorlar. Hatta bir defasında şöyle bir hadise oluyor. Peygamber Efendimiz zahir görmeden arka tarafından geliyor ve onun gözlerini kapatıyor. Ben kimim diyor. Şaka yapıyor ona. Zahir anlıyor. Başta bir tereddüt ediyor ama sonra anlıyor. Peygamber Efendimiz olduğunu anlayınca tam tersi ona daha böyle sokuluyor. Tabii o da dışlanmış, dışarıda kalmış bir insan. Onu motive eden, hayatın içine çeken bir insana özel bir muhabbeti var. Hı hı. Ve sonra Peygamber Efendimiz diyor ki ben diyor bunu satıyorum, var mı alan diyor, şaka yapıyor.
Ne güzel.
Sonra o da üzülüyor, benim gibi diyor birçok engeli olan, görüntüsü böyle çirkin bir adamı kim para verip de alır ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki oradaki insanlara da sesleniyor, onların da dikkatini çekmiş oluyor. Ve diyor ki zahir diyor Allah ve Resulü katında çok değerlidir diyor. Ve sonra zahir o fiziki engellerini, görüntüsünü hiç dert etmiyor. O komplekslerinden arınıyor. Hı hı. Ve gayet rahat bir şekilde toplum içinde yaşamaya devam ediyor.
Peygamber Efendimiz gerçekten çok güzel yollar da bulmuş aynı zamanda. Evet. Çok önemli hani... Şakayla karışık, tatlı dille karışık, çok güzel yollarla onları aslında hayata dahil etmiş. Var mı başka böyle örnekler?
Başka örneklerde var mesela, iltifatlarda bulunmuş. Hazreti Ebu Bekir'in babası var ve Müslüman olmamış bir insan. Hicretle birlikte Medine'ye gelmemiş, Mekke'de kalmış. Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'i görsün diye yaşlı ve gözleri görmeyen babasını alıp Peygamber Efendimiz'in yanına getiriyor. Yaşlı, 90 yaşını aşkın bir insan. Peygamber Efendimiz üzülüyor. Sen onu niye buraya kadar yordun diyor. Ben gidip onun elini öper, ziyaretini ederdim diyor. Ve onun da yani inanmayan bir insan olduğu halde yaşlı olması sebebiyle ve engelli olduğu için ona saygısını ifade ediyor. Hı hı. Sonra bir sahabe efendilerimizden bir tanesi daha var. Amr bin Cemuh. O da ayağın aksak, biraz zor yürüyor. Savaşla ilgili, savaşa katılmalarıyla ilgili Müslümanların bir ayet geldiğinde o üzülüyor. Ben diyor savaşa katılamayacağım, ne yapayım deyince ayet-i kerimenin devamı da nazil oluyor. Ve onların muaf oldukları engellilerin, görme engellilerin veya işte yürüyemeyecek durumda olanların savaşa katılmaktan muaf oldukları ifade edilince o diyor ki ben katılmak istiyorum. Yani bu bir men ediliş mi yoksa bir izin mi, onu merak ediyor. Peygamber Efendimiz de bunun bir izin olduğunu, yani böyle bir sorumluluklarının olmadığını ama dilerse katılabileceğini söylüyor. Amr bin Cemuha. O da Uhud Savaşı'na katılıyor ve orada çok ciddi yararlılıklar gösteriyor ve şehit oluyor. Ve Peygamber Efendimiz onun şehit olmasından çok etkileniyor, üzülüyor ve onun için de dua ediyor. Diğer sahabe efendilerimizden engellerine rağmen savaşlara katılan, sosyal hayatın içinde olan, eğiticilik yapan çok sayıda sahabi var. Hatta hanımlar var, Nesibe Hanım var. O da Hazreti Ebubekir zamanında yaşlı olduğu halde savaşa katılmış ve ciddi yaralar almış bir hanımefendi. Peygamber Efendimiz kendi engellilerle böyle ilişkisi var ama bir yandan da bazı tavsiyeleri de var sahabe efendilerimize. Şöyle ifade buyuruyor. Gözleri görmeyene rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde hitap etmen, muhtaç bir kimseyi ihtiyacın tedarik etmesi için gerekli yere götürmen, derman arayan dertlinin imdadına koşman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir. Yani. Bugün günümüzde görme engelliler için çeşitli faaliyetler yapmak, belki kitap, sesli kitaplar var, onları okumak, işitme engelliler için onların dilini öğrenmek, onlarla diyalog kurmak için, onların problemlerini anlatmak için. Bunlar da aslında birer sadaka hükmünde. Biz çoğu zaman hani sadaka vermeyi sadece maddi şeyler düşünüyoruz, olarak düşünüyoruz ama işte ona yol göstermek, yolu tarif etmek, belki hani onu kendini iyi hissetmesini sağlayacak şekilde yol açmak önemli. Bazen de görme engelliler veya diğer engelliler insanların kendilerine dikkatli bakmalarından da rahatsız olabiliyorlar. Bu da önemli bir konu. Bunu da Peygamber Efendimiz hafife almamış. O dönemde cüzzam rahatsızlıkları çok fazla ve insanların görüntüleri ciddi anlamda bozuluyor. Onlara karşı da sakındırmış. Cüzzamlılara uzun süre bakmayın. Yani onların kendilerini
rahatsız kötü hissetmelerine izin vermeyin.
Rahatsız olmalarına sebep olacak bir şekilde uzun uzun onları süzmeyin, rahatsız etmeyin diye Peygamber Efendimiz ona çevresindeki sahabilerimiz de uyarmış. Dolayısıyla bu uyarı aynı zamanda bizler için de geçerli. Peygamber Efendimizin sadaka olarak ifade ettiği şeyler bugün hepimiz için geçerli. Demin Tayfun Bey yurt dışına çıkacaktık, onun zekatını burada verelim dedi. Evet. Bizim de gören gözümüzün zekatı, işiten kulağımızın zekatı var. Bunlar da parayla olmuyor. Her nimetin şükrü kendi cinsinden. Dolayısıyla biz gözlerimiz görüyorsa görmeyen kardeşlerimize yardımcı olmak adına faaliyet yapmak, faaliyet gösterenlere yardımcı olmak, işte demin de bahsettiğim gibi bu sesli kitaplara destek olmak, belki okuması gereken bir şeyi okumanın çok büyük bir sadaka olduğunu düşünüyorum Peygamber Efendimizin sözlerine atıfta bulunarak.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Söylediklerinize harfiyen katılıyorum. Dediğiniz gibi evet, belki bir gün değil, herhangi bir konuda anma günü ya da farkındalık günü düzenlemek ama işte bir anlamda bizlerin de o farkındalığı tüm dünyayla paylaşmamız için bir fırsat oluyor. Bu anlamda elimizden ne gelirse aynı sizin söylediğiniz gibi, hani eğer görme anlamında bir sorun varsa ve gören bir gözü olan bir başka birey varsa kendinde olmayanı diğerine yardım olarak, belki adına sadaka deriz, belki adına iyi niyet deriz, belki sevgi deriz, belki dostluk deriz ama bir şekilde göstermek gerekiyor. Çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Rica ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftülüğü Uzman Vaizi Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Zehra Tuncel hocamızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili Peygamber Efendimizin engelli bireylere, engelli vatandaşlara bakışı üzerine değerlendirmelerini aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Bugün haftanın son iş günüydü. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.